Ebu Abdullah en-Nu'man bin Beşir radıyallahu anh'den diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Şüphesiz helal de apaçık bellidir, haram da apaçık bellidir. Ama ikisinin arasında benzeşen yani müteşabih şüpheli bazı hususlar vardır ki insanların birçoğu bunların hükmünü bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dini ve ırzı, şeref ve haysiyeti lehine korunmuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı yasak bölge çevresinde koyunlarını otlatan çobanın o yasak bölgede güttüklerini otlayarak sınıra yaklaşması gibi. Şunu bilin ki her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Yine şunu bilin ki Allah'ın yasak bölgesi de onun haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki insan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır. O düzelirse bedenin tümü düzelir, o bozulursa bedenin tümü bozulur. İyi bilin o kalptir. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif de. Bu hadis-i şerif şeriatın kaidelerinden büyük bir kaidedir. Ebu Davud es-Sistani Allah rahmet eylesin bu hadis hakkında şunlar söylemektedir. İslam 4 hadis etrafında dönüp dolaşır. Daha sonra bunlar arasında bu hadisi zikretmektedir. İlim adamlarından bazısı da şöyle demektedir. Bize göre dinin esasları yaratıkların en hayırlısının sözünden senet ile rivayet edilen bir takım sözlerdir. Şüpheli olan şeyleri terk et. Zahit davran. Sana faydası dokunmayan ve seni ilgilendirmeyen şeyleri terk et. Ve bir de amellerini niyetle yap hadisleridir. Yani İmam Ebu Davud'un işte İslam'ın etrafında döndüğü 4 hadis dediği şu hadisler ameller niyetler iledir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığın güzelliklerindendir. Sizden hiçbir kimse kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. Bir de bu hadis helal açıktır. Haram da açıktır. Bunların arasında da şüpheli şeyler vardır. Katıksız helal ve haram olan şeyler apaçıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz helal de apaçık bellidir, haram da apaçık bellidir buyruğu ile ilgili olarak Hafız İbn Hacer şöyle demektedir. Yani helal ve haram kendileriyle ilgili açık delillerle bizzat ve durumları itibariyle besbellidir. Katıksız helal apaçıktır, bellidir. Onda herhangi bir şüphe yoktur. Evlenmek, helal ve temiz şeyleri yemek, insanın ihtiyaç duyacağı pamuk ve yünlü elbiseleri giymek gibi. Katıksız haram da aynı şekilde apaçık bellidir. İçki içmek, mahrem olmayan kadınları nikahlamak, erkekler için mahrem olan kadınları nikahlamak, erkek için ipek elbise giymek, faiz ve zina gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Yüce Allah'ın kendilerine helal kıldığı şeylerle haram kıldığı şeyleri gereği gibi beyan ettikten sonra vefat etmiştir. Nitekim şöyle buyurmaktadır. Andolsun sizi gecesi gündüzünü andıran apaydınlık bir yol üzerinde bıraktım. Kendisini helake teslim edenden başkası bu yolu kimse bırakıp sapmaz. Helal ve haram ile ilgili açıklamaların kimisi kimisinden daha açık ve anlaşılırdır. Ortada dinden oldukları zorunlu olarak kesinlikle bilinen hususlar vardır. Bunların böyle oluşu ile delillerin açık, net olması ve yaygınlık kazanmış olmasıdır. Müslümanlar arasında yaşayan herhangi bir kimse bu kabilden olan şeyleri bilmemekten dolayı mazur görülemez. Ortada ancak şeriatı bilenlerin bildiği ve Müslümanların avamının çoğu için gizli kalan bir takım hususlar bulunduğu gibi ancak ilimde derinleşmiş alimler er-râsihûne fil ilm bildiği, onların bildiği bir takım hususlar vardır. Şüpheli hususlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ikisi arasında insanlardan pek çoğunun bilmediği şüpheli hususlar vardır buyruğuyla kastettiğine gelince apaçık ve belli olan helal ile apaçık ve belli olan haram arasında insanların birçoğu için şüpheli olan bazı hususlar vardır. Bunlar acaba helaller arasında mıdır yoksa haramlar kapsamında mıdır? İnsanların çoğu bunu bilmezler. Ancak derinleşmiş ilim adamları için nadir hususların üstesinde bunlar şüpheli değildir. Bunlar da onlar için iki delilden birisini tercih edebilmek için ortaya çıkan tercih edici sebepler halinde söz konusu olur. Şüpheli şeyler ne demektir? Hadis-i şerifte şüpheli şeyler anlamında kullanılan el-müteşabihat, müştebih kelimesinin çoğuludur. Bu kelime nitelik itibariyle müşkildir. Çünkü bunda helal ve haramlık hakkında herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Nevevi der ki, müteşabihatın anlamı helal ve haramlığı açık olmayan demektir. Bundan dolayı insanların birçoğu onları bilmezler. İlim adamları ise bir nas yani delil veya kıyas yoluyla bunların hükmünü bilirler. Herhangi bir şey helal veya haram arasında gidip geliyor ve bu hususta nas ve icma da bulunmuyor ise onun hakkında müştehit iştihad eder ve şer'i delile dayanarak onlardan birisine o şeyi ilhak eder. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in imamlarından İmam Ahmed bin Hanbel ise müteşabihat, müştebihatı katıksız helal ile haram arasındaki bir durum diye açıklamış ve bir başka seferinde de malına haram karışan kimsenin durumunda olduğu gibi helal ile haramın birbirine karışması diye de yorumlamıştır. Bundan dolayı şöyle bir fetva vermiştir. Eğer maldaki haram helalden daha fazla olursa ondan uzak durmak icap eder. Helal haramdan daha çok olup haram nispeten az ise kullanımı caiz olur. İlim adamlarımızın şüpheli şeylere dair açıklamalarının özeti Hafız İbn Hacer'in Fethül Bari'de belirttiği gibi şöyledir. Bir takım ibadet ile ilgili malumat ve başka meselelerle ilgili hususlarda görüldüğü gibi zahiren delillerin teyaruzu yani birbirine çelişkili gibi görünmesi Hafız İbn Hacer'in tercih ettiği açıklama şekli budur. Aynı bizim az önce konuştuğumuz işte kadınların altın takınmasının helal olduğunu gösteren ve haram olduğunu gösteren delillerin çelişmesi gibi. Burada şüpheli duruma düşüyor. İlim adamlarının bu konudaki farklı görüşleri, bu da birincisinin az önce söylediğimizin kapsamına girer. Üçüncüsü mekruh diye adlandırılan şeyler. Çünkü yapmak da terk etmek yapmak ya da terk etmek günlerinden birisi ağır basmaktadır. Yine Hafız İbn Hacer'in görüşüne göre bu da muhtemeldir. Özellikle ilim adamları hakkında böyledir. O bakımdan şöyle demiştir. Kavrayışlı bir ilim adamı için hükümleri birbirinden ayırt etmek gizli bir şey olarak kalmaz. O böyle bir duruma şüphelileri işleme haline ancak mübah veya mekruhu pek çok işlemesi haline düşer. Önceden de açıklandığı üzere bunun dışındaki hallerde ise durumların değişmesine göre söz geçen bütün bu hususlarda şüpheye düşmesi söz konusudur. Açıktır ki çokça mekruh işleyen bir kimse de genel olarak yasak kılınan şeyleri işlemeye karşı bir cesaret oluşur. Ya da onun haram olmayan yasak şeyleri mekruhları işlemeye ihtiyat haline getirmiş olması kendisini o türünden olması halinde yahut bu yasak kılma ondaki bir şüphe dolayısıyla verilmiş ise haram olarak yasak kılmış şeyleri işlemeye itebilir. Kendisine yasak kılınan şeyleri işlemek sonucunda vera ve takva nurunu kaybetmiş olacağından kalbi kararan bir kişi haline gelir. Bunun sonucunda da harama düşer. İsterse haram düşmeyi iradesiyle tercih etmiş olmasın. Nitekim Buhari alışveriş bölümünde Ebu Ferve'nin Şabi'den, o da Numan bin Beşir'den rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bu hadise ilgili olarak şu rivayeti yer almaktadır. Her kim günah olduğu şüpheli olan şeyleri terk edecek olursa açık olarak günah gördüğü şeyleri daha çok terk eder ve her kim günah olduğu şüphesini taşıyan şeylere cüretkarca yönelecek olursa haram olduğu açık olan şeylere düşme ihtimali de pek çoktur. Bu ise az önce işaret ettiğimiz gibi birinci açıklama şeklinde ağırlık kazandırmaktadır. Şüpheli şeyler, mübah şeyler demektir. Ancak bu görüşü kabul eden bir kimsenin şüpheli olan şeyleri her bakımdan her iki yönü yapılması veya terk edilmesi eşit olan şeyler diye açıklamasına imkan yoktur. Bu görüşe göre mübahın daha evla olana muhalif olan şeyler kabilinden diye yorumlanması mümkün olur. Bu da bizzat kendisi açısından her iki yönü yapmak veya terk etmek eşit olmakla birlikte yapılması yahut terk edilmesi harici bir sebeple yani o mesele hakkındaki özel naslın dışındaki bir karine ve benzeri işaretlerle daha ağır basan iştir. El-Kabari der ki mübah mekruhun önündeki bir tümsektir. Onu çokça işleyen bir kimse mekruha doğru yol alır. Yani helal olan bir şeyin yapılmasının mutlak olarak bir mekruha yahut bir harama götüreceğinden korkuluyor ise ondan kaçınmak gerekir. Mesela hoş ve güzel şeylerden çokça faydalanmak, hak edilmeyen şeyleri almaya götüren çokça kazanma ihtiyacını doğurabilir. Yahut da nefsin azıp şımarması sonucunu verebilir. En azından böyle bir şey Allah'a kulluktan uzaklaşarak başka şeylerle uğraşmak gibi bir sonuç verir. Benim daha uygun gördüğüm görüş ise Hafız İbn Hacer'in tercih ettiği görüştür. Çünkü müştebihatın mefhumuna kelime olarak ondan anlaşılana uygun düşmektedir. Diğer görüşlere gelince göründüğü kadarıyla kastedilmiş olmaları ihtimali uzaktır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Yani bu hadis-i şerifte kastedilen müştebihat en uygun mana helal oluşuyla haram oluşu yolundaki farklı rivayetlerin içinden çıkılamaması. Yani böyle bir çelişki anında onu şüpheli görüp ondan uzaklaşmak.
Bu mekruh denen şeyler onun içine dahil değil.
Mekruhun hükmü belli zaten. Yani mekruh.
Mekruh yapsan da olur, yapmasan da olur değil mi? Nasıl?
Yapılması, yapılması çirkin yani. Şey demek. Mübah yapsan da olur, yapmasan da olur, mübah. Mekruh yapılması hoş görülmeyen şey demektir.
Hükmü de kesin belli olmuyor.
Haram değil. Evet. Haram kılınmıyor.
Sigara gibi ya.
Yani Sadara'nın mekruhluğu falan biraz şey yani Sadara'nın durumu hakkında haram olduğuna dair bir nas yok.
Sonra diyor mekruhlar bu değil mi?
Şimdi sigaranın bu sigara şu an şüpheli konumuna düşüyor. Yani sigaranın helal olduğunu gösteren deliller de var, haram olduğunu gösteren deliller de var. Ama ondan alıp ona, ondan alıp ona koyamıyoruz. Helal olduğunu, mesela Peygamber Efendimiz'in işte ben size haram olan her şey Allah bir takım hadler koymuştur. Onlara yaklaşmayın. Yasaklar koymuştur. Bir takım helaller belirlemiştir.
Kolay gelsin.
Sağ olun.